Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Liyakat, yazarı Candaş Tolga Işık. Türü güncel, Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım Şubat 2022, 4. basım Haziran 2022. ISBN numarası 978-625-418-054-5. Bu kitap 117 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Mart 2023. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kapak resmi olarak satrançtaki şahın bir fotoğrafı konmuş, benim dikkatimi çeken şahın tacı yan olarak oturuyor. Arka kapak. İçi boşaltılan bir ülkenin hazin hikayesi. Cümleten başımız sağ olsun, Liyakat öldü. Candaş Tolga Işık, cenaze namazı kılınan Liyakat'in nasıl öldürüldüğünü kaleme alıyor. Liyakat ilkesinin terk edildiği ülkemizde kurumların, kavramların, değerlerin, özetle her şeyin içinin nasıl boşaltıldığını örneklerle aktarıyor. Bir kurumun içinin boşaltılması denince hem medyanın hem de vatandaşın aklına ilk gelen ve dolayısıyla ilgisini esas cezbeden konu o kurumun kasasının boşaltılması. Yolsuzluk, hortumculuk ya da vurgunculuk adına ne derseniz deyin, bunların hepsi hukuken cezalandırılması gereken suçlar. Ancak en az onlar kadar önemli olan bir başka içini boşaltma yöntemi de ülkemizde sıklıkla karşılaştığımız gibi eğitimden yargıya, bürokrasiden sanata, sağlık sisteminden sivil toplum örgütlenmelerine kadar tüm kurumların liyakatten mahrum ellere terk edilip iradesinin siyasi yönlendirmelere teslim edilerek değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması. Candaş Tolga Işık, 1978'de İstanbul'da doğdu, 2004'te Best FM'de radyoculuğa, 2006'da Posta'da gazeteciliğe, 2008'de TV8'de televizyonculuğa başladı. 2014'te Kafa dergisini kurdu, devamında Tarih, Minik Kafa, Sadece Şiir, Kafa Çocuk ve Bilim dergilerini, Tarihte Bugün Bülteni, Kafa TV'yi, Kafa Radyo'yu, Nihat Sırdar ve Güçlü Mete ile birlikte ve Kafa 1500 Ajansı kurdu. İthal edilmiş Korkular Ülkesi, Portakal Ağacı ve 40 isimli 3 kitap yazdı. Hali hazırda Haber Global'de az önce konuştuğum programını yapmaktadır. 7 yaşında Gudik isimli bir köpeği bulunmaktadır. Ön söz. Liyakat bir kişinin kendisine iş verilirken güven duyulmasını sağlayan kalitesi ve o işe layık olması anlamına geliyor. Yani liyakat bir anlamda başarılı iş yapmanın gereği ve güvencesi oluyor. Sözcükler böyle yazsa da Osmanlı'dan bu yana yaşadığımız topraklarda liyakatsizliğin kronik bir hastalık haline geldiğini görüyoruz, hele bu dönemde. Tıpkı bir ağaç kurdu gibi kurumları içeriden yiyip bitiren liyakatsizlik ürkütücü boyutlara varmış durumda. Değerli meslektaşım Candaş Tolga Işık, okuduğunuz kitapta liyakatsizliğin adeta yükselen bir değer haline getirilerek en hassas kurumların bile içlerinin nasıl boşaltıldığını çarpıcı örnekler ve belgelerle anlatıyor. Kitap adamcılığın kazandığı, liyakatin kaybettiği süreçlerin bir toplumu adım adım felakete sürüklediğini gözler önüne sererken okuru da sarsıyor. 2 yıl süren bir çalışma sonucunda tıp fakültelerinden yargıya, devletin istatistik kurumundan Milli Piyango İdaresi'ne kadar neredeyse tüm kurumların liyakatsizliğe teslim edilişini anlatan bu çok önemli eseri kaleme aldığı için Candaş Tolga Işık'ı yürekten kutluyorum. Uğur Dündar. Giriş. sıkıp içinizi boşaltacağız, sonra kendimizle dolduracağız. Bize boyun eğerek canını kurtarabileceğini sanma sakın. Winston, bir kere bozulmuş olanlar asla bağışlanmazlar. Ömrünün sürmesine izin versek bile elimizden kaçamazsın. Sana olanlar ölümsüzdür, ilk önce bunu anlamalısın. Seni dönüş olmayacak noktaya kadar değiştireceğiz. 1000 yıl yaşasan bile iyileşmeyecek değişiklikler olacak sende. Asla olağan insanca duygularına kavuşamayacaksın. İçindeki her şey ölmüş olacak. Sevgi, arkadaşlık kurabilme yeteneklerin, yaşama sevincin yitmiş olacak. Gülmeyeceksin, merak duymayacaksın, cesaret gösteremeyeceksin, onur duyamayacaksın. Bomboş olacaksın. Seni sıkıp içini boşaltıp yerine kendimizi dolduracağız. George Orwell, 1984. Her şey İlber Ortaylı'nın 2019'da Tarih Dergi'nin 10. yaş günü davetinde sahnede yaptığı konuşmayla başladı. Yaşadığımız gezegen öyle bir bozulma, çürüme, yıpranma ve hatta yozlaşma halinde ki hayatın her alanı bundan nasibini alıyor. Batılıların inovasyon dedikleri yenilik kavramı şüphesiz çağımızın en değerli kavramlarından biri. Ancak yakın gelecekte bu inovasyon telaşıyla kaybedilen, içi boşaltılan, değersizleştirilen bazı mühim şeyleri muhafaza etmek de en az yenilikçilik kadar revaçlı olacaktır. Candaş bir gazeteci benim çok sevdiğim bir insandır ama bunların hepsinden öte terbiyeli bir girişimci sermayedar. Bunun farkına varıp kapanmak üzereyken Tarih Dergisi'ne sahip çıkması tam da bundan. Dijital dünyanın geldiği bu noktada basılı üstelik tarih gibi çok da eğlenceli olmayan içeriğe sahip bir mecmuanın bugün 10. yaş gününü kutluyor olmasının anlamı açıktır. İnsanoğlunun içi boşaltılmamış olması gerektiği gibi olan, iyi muhafaza edilene ihtiyacı da ilgisi de talebi de devam edecektir. Herkesin kağıdı terk ettiği, akıllı telefonlardan kafasını kaldıramadığı bu çağda Tarih Dergi gibi basılı bir yayının 10 yılı geride bırakırken hala binlerce insan tarafından takip ediliyor olmasının sebebi esasen bir çağ yangısıydı. İçi boşalma. Tarih Dergi Gezi Parkı'ndaki meşhur sansürden beri 3 kez açılıp kapanmıştı. Ve 10 yıldır yaşıyorsa nedeni içinin boşaltılmasına izin vermemiş olmasıydı. Hiçbir siyasi ideolojik kaygı yönlendirme kabul etmeden gerçek tarihsel belge ve bilgiye dayalı yayın yapıyordu. Şahsi çıkarları, ideolojik bağnazlıkları veya siyasi angajmanları gereği tarihi çarpıtıp sayfalarına taşıyanlardan farklı olarak yayın hayatına başladığı günden beri çizgisini hiç bozmamıştı. Dünyanın en zengin ve muhtemelen en zeki adamlarından biri olan Bill Gates'in 1996'da Microsoft'un web sitesinde yayımladığı, kimilerinin içerik her şeydir, kimilerinin içerik kraldır diye çevirdiği Content is King başlıklı makalesi tam da bundan bahsediyordu. 20. yüzyılın son 20 senesi teorik temelleri atılıp 1990'larda pratiğe geçerek 2000'lerin ilk 20 yılı inanılmaz bir ivmeyle büyüyen insanoğlunun çılgınlar gibi tüketme hastalığının tek ilacı sürekli içerik üretmekti. Aslında Bill Gates içerik kraldır derken onu dünyanın en zengin 10 adamından biri yapan dahiyane girişimciliğiyle yeni Bill Gates'lere esas kral içerik değil içerik üretenlerdir diyordu. Bu tavsiye o günden sonra Forbes'un her yıl yayımladığı dünyanın en zenginleri listesine her yıl yeni içerik üreticilerinin katılacağının da müjdecisiydi. Gates'in içerik üreterek kral olma fikri kısa süre içinde başta 1990'lı ve 2000'li yıllarda doğan kuşak olmak üzere herkeste büyük bir motivasyon yarattı. İnsanoğlu içerik üreterek kral, daha doğrusu zengin olma telaşına öyle bir düştü ki Bill Gates'in sözlerinin arkasında yatan acı gerçeğe kafa yormaya kimsenin ne vakti ne de hevesi kaldı. Oysa Gates içeriğin önemine vurgu yaparken dünyayı her alanda kasıp kavuracak bir salgının haberini veriyordu. İçeriksizlik. Her şeyin hızla tüketildiği dünyada bu tüketimin en can yakıcı hali kavramların, kurumların, değerlerin ve hatta duyguların içinin boşaltılmasıydı. Ve içerik tam da bu yüzden çok ama çok değerli olacaktı. Dünyayı kasıp kavuran ve hayatın her alanını vuran bu içi boşaltılma, değersizleşme halinin birçok sebebi vardı. Ancak en büyük sebep 2005'te Ray Kurzweil'in kaleme aldığı tekillik çağıydı. Kurzweil kabaca geçmişi reddedip dünyanın geleceğinin modernlik olduğunu savunan, geçmişi bir ağırlık gibi görüp mümkün olduğunca bu ağırlıktan kurtulup var gücünle geleceğe abanmayı savunan fütürizmin savunucusuydu. Hepimiz Kurzweil gibi fütürist olmak zorunda değildik ama 2000'li yılların ikinci onluk dilimine geldiğimizde yaşadığımız çağın adının tam da Kurzweil'in söylediği gibi tekillik çağı olacağını kabul etmek zorunda kalacaktık. Tarih boyunca bireyin tek başına bu kadar önemli olduğu, yalnızlığın bu kadar kutsandığı bir dönem daha görülmemişti. Kimi itiraf edebildi, kimi edemedi. Ancak hayatın gerçekleri ve psikiyatri kliniklerinin teşhisi ortadaydı. Artık herkes en sevdiği, en önem verdiği insanlar listesine ilk önce kendi adını yazıyordu. Sosyologlar tekillik çağındaki bu önlenemez içi boşalmayı, toplum kavramının ihtiyaç duyduğu kolektif dinamizmin yitirilmesine bağlıyor. Toplum ancak bireylerin bir araya gelip oluşturduğu ve birlikte yaşamanın gereği olan dinamikler sayesinde kendini yeniler, gelişir, iyileşir. Birine evlenin, çocuk yapın demekten ya da bizdeki örneklerde olduğu gibi üreme hedefi koyarak en az 3 çocuk yapın gibi herkesin kendi özel hayatı ve tercihleriyle ilgili kararlara burnumu sokmaktan imtina ederim. Ancak evlenme, boşanma ve yeni doğum istatistikleri bir toplumda tekilliğin gidişatına dair en önemli göstergeler olarak kabul ediliyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bu istatistiklere baktığınızda görünen fotoğraf çok açık. Boşanma oranları artıyor, evlenme oranları ve yeni doğum oranları büyük bir hızla azalıyor. Bir başka deyişle tekillik dünyada büyük bir hızla yükselen değer olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Ve bu öyle bir tekillik ki yaşadığı ülke, birlikte yaşadığı toplum, hayatın temel gereksinimleri ne olursa olsun kendisi ve kendi ilgi alanları dışındaki her şeyi ihmal etmekte, hatta umursamamakta bir an bile tereddüt etmiyor. Bireyin kendisine patolojik bir önem bahşettiği bir çağda öz eleştirinin, liyakatin, bağımsız ve sağlıklı karar alma mekanizmalarının çöküşüyle birlikte içi boşalma kaçınılmaz hale geliyor. Yakın bir arkadaşımın ilkokul çağındaki oğlu çarpım tablosunu ezberlemeyi, ben film yıldızı olacağım, matematik ilgi alanıma girmiyor diye reddedince ortaya çıktı ki, ufaklıktaki bu ilgi alanı dışındaki her şeye karşı reddediş, ana babasından öğrenilmiş bir davranıştı. Bu basit örnek ne yazık ki çarpım tablosunu bilmeyen birine verilmiş, içi boşaltılmış bir ilkokul diploması örneğinden ibaret olmayacak. Milli Eğitim Bakanı'nın dile getirdiği, okuma yazma dört işlem bilmeden ilkokuldan mezun olan binlerce çocuğumuz var itirafı, bir ülkenin can damarlarından biri olan okulların, dolayısıyla da eğitimin içinin nedenli boşaltıldığının acı bir ispatı niteliğinde. 2012'de ülkemize gelen John Nash, Türkiye'deki öğrencilerin matematikte dünya sıralamasında sondan ikinci olduğunu öğrenince, "Çocukları hiç okula yollamayın, evde eğitin daha iyi" deyip şunu hatırlatmıştı. İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur. Evet, bu kitabı yazmaya karar verişime İlber Ortaylı'nın Tarih Dergi'nin 10. yaş gününde yaptığı, yukarıda aktardığım konuşma vesile oldu. Ancak ne yalan söyleyeyim, hocanın o konuşmada beni övmek için kullandığı terbiyeli girişimci, sermayedar tabiri çok da hoşuma gitmemişti. Bir kere ben sermayedar olarak görmüyordum kendimi. Davetten birkaç gün sonra konuyu açıp İlber Hoca'ya sitem ettim. "Sermayedar ne hocam, aşk olsun" dedim. Ortaylı, insan zihni genelde kendisiyle ilgili iyi olanı seçme eğilimindedir. Seninki ters çalışıyor. Orada sermayedar demedim, terbiyeli sermayedar dedim diyerek bastı kahkahayı. Ne fark eder hocam diyerek ısrar edince hoca şahane bir ders verdi bana. Çok şey fark eder. Bugün senin mesleğin de dahi Türkiye'deki ve hatta dünyadaki içi boşalmanın, yozlaşmanın en büyük nedeni irade, güç ya da sermaye. Adına ne dersen de birilerinin o terbiyeden mahrum olmaları. İlber Ortaylı'nın bu ayaküstü dersi bitirirken sorduğu soru ise ibret vericiydi. Amerika'da seçmen azıcık terbiyeli olsa Trump gibi bir herifi başkan seçer miydi? Hoca her zamanki gibi o kadar haklıydı ki terbiyeden kastettiği aslında topyekün bir insanı insan yapan değerler bütünüydü. Ve İlber Ortaylı'nın o müthiş üslubuyla terbiye diye ifade ettiği aslında bireyin kendisini insan yapan değerleri taşıyıp taşımamasıydı. Trump Amerika'daki kültürel içi boşalmanın bir simgesiydi. Bir toplumun içinin boşalmasının en büyük göstergesi cehaletse eğer, Amerikan toplumundaki cehaletin en büyük delili Trump'ın seçim kazanması değilse neydi? Abraham Lincoln'u seçen bir halkın 150 yıl sonra George Bush'u, Donald Trump'ı seçmesi, Amerika'yı muhtemelen içi boşalmış ülkeler ve toplumlar sıralamasında zirveye taşır. Tabii zirvede Amerikalıların olması, Charles de Gaulle gibi büyük bir komutan ve muhteşem bir siyasi deayı seçen Fransızların 50 yıl sonra çıtayı yerin 7000 fersah dibine indirerek Nicolas Sarkozy'yi seçtiği gerçeğini örtmüyor. Winston Churchill'e lider diyen İngilizlerin geldiğimiz noktada Boris Johnson'a lider diyor olmalarını da, tam da bu noktada size bir kötü, bir de daha kötü haberim var. Amerika'nın, Avrupa'nın içi boşalırken bizim durumumuz, yani Türkiye'nin de durumu çok farklı değil. Kitaba adını veren liyakat sorunsalı işte tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Zira buraya kadar anlattığımız sebeplerin dışında 2021 Türkiye'sindeki içi boşaltılmanın artık gözümüze batan değil, gözümüze sokulan ana sebebi liyakatsizlik. Ama öyle böyle değil, korkunç bir liyakat kuraklığı. Liyakat kavramının cenaze namazı kılınırken kurumların, kavramların, değerlerin, özetle her şeyin içinin nasıl boşaltıldığını örneklerle aktarmaya çalışacağım. Bugün ülkede yaşayanların neredeyse tamamı sadece mahkemeye başvurduğunda değil, herhangi bir sınava girdiğinde ya da en basitinden piyango bileti aldığında, özetle hak ve hukuka ihtiyacı olduğu herhangi bir anda ya da yerde ya da gündelik hayatta onu bulamayacağından emin. Ömrü hayatında tek bir özel haber yapmamış büyük gazetecilerin ana haber bülteni sunduğu, kendi meselesini çözememiş tiplerin televizyonda memleket meselesi çözmeye kalktığı bir medyada gazetecilik yapılamadığından emin. Düzenin şakşakçısı olmadan bilim yapamayacağından, üniversitede barınamayacağından emin. Velhasıl bu ülkede sadece liyakat sahibi olarak bir yerlere gelinemeyeceğinden artık herkes emin. Bu duygunun yarattığı içi boşalma, Türkiye'nin etini kemiğini kurutuyor, Cumhuriyet'ten bu yana edindiği tüm kazanımları teker teker kaybettiriyor. Orhan Veli öldü. Ben bu satırları yazarken Orhan İstanbul morgunun teşrih masası üstünde yatıyor. 36 yaşında öldü Orhan. Türk şiirini kökünden sarsmış, yüzlerce şairi tesiri altında bırakmış, genç yaşta pek az kişiye nasip olan bir şöhret kazanmıştı. Orhan başka bir millette doğsaydı milletler arası bir şöhrete de ulaşırdı. Son zamanlarda da işittiğime göre ceketi olmadığı için gömlekle dolaşıyormuş. Onun %1'i kadar sanatkar olamayanlar, hatta insan olamayanlar genel müdürlüklerde, sefirliklerde sefa sürüyorlar. Ve Orhan ceketsiz öldü. Çetin Altan arkadaşı şair Orhan Veli'nin ölümü üzerine kaleme aldığı bu yazıyı yazdığında 23 yaşındaydı. Takvimler 15 Kasım 1950 tarihini gösteriyordu. Bundan 70 sene öncesinin Türkiye'sinde vicdanlı bir gazetecinin isyanına sebep olan liyakat meselesi aradan geçen 70 senede ülkenin hala kanayan yarası. Zaman değişti, iktidarlar değişti, insanlar değişti, hayat değişti ve hatta dünya değişti. Ama Türkiye liyakat sınavını vermeyi bir türlü başaramadı. Ben de bu kitapta Çetin Altan'ın 70 yıl önce yaptığını yapmaya, 2021'de Türkiye'nin liyakat meselesini bir gazeteci olarak tarihe not düşmeye çalışacağım. Candaş Tolga Işık, Ekim 2021. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.